Bugünlerde kutsal kitaptan yorumunu yaptığımız Galatyalılara mektup Pavlos tarafından kaleme alındı ve İsa'dan sonra 54-57 yılları dolayında yazıldığı düşünülmektedir. Bu mektubun Pavlos'un 3. müjde yolculuğunda Efes'te kaldığı dönemde yazıldığı varsayılmaktadır. Ama aynı zamanda Korintos'tan yazıldığı iddiası da epey sağlam bir temele dayanmaktadır. Galatya bölgesi geniş ve önemli bir bölgeydi ve bu bölgelerde Tanrı sözü müjde bildirilmiş ve birçok kiliseler kurulmuştu. Pavlos bu mektubu Galatya'daki tüm kiliselere yazdı. Pavlos, Galatyalıları ziyaret ettikten sonra Mesih inanlılarını Yahudileştirmeye çalışanların peşinden geldiklerini ve kiliselerin onları dinlediğini keşfetti. Pavlos bu mektubu onların mesajlarını yanlış ve sahte öğretileri çürütmek ve müjdeyi Tanrı sözünü açık bir şekilde bildirmek için yazdı. Galatya bölgesi ve Galatya halkı kimlerdi? O dönemlerde Galatya, İç Anadolu, bugünkü Ankara dolaylarıydı. Bölgeye adını veren Gal halkı ise Fransa'da oturan Keltik kabileyle aynı kanı taşıyordu. İsa'dan önce 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunu istila edip Roma'yı yaktılar. Daha sonra Yunanistan'a geçip İsa'dan önce 280 yılında Delfi'yi ele geçirdiler. Bitinya kralı 1. Nikomedes'in daveti üzerine Gallar Anadolu'ya geçip iç savaşta kendisine yardım ettiler ve o bölgelere yerleştiler. İsa'dan önce 189'da bu Kelt kabileleri Roma İmparatorluğuna tabi kılındılar ve Galatya Roma İmparatorluğunun bir bölgesi oldu. Galatyalılara mektubun bizim için özel bir mesajı vardır çünkü birçok bakımlardan bizim gibi olan insanlara yazılmıştır. 1. Bu mektup katı, şiddetli ve ciddi bir mesajdır. Korintoslulara yazılan mektuplar gibi davranışları değil, yanlışları düzeltmektedir. Galatyalı inanlılar büyük bir tehlike içerisindeydiler çünkü imanlarının temellerine saldırılmıştı. Kayrayla kurtuluş geriye itilip yasa öne çıkarılmaktaydı. 2. Bu mektupta haberci Paulus'un yüreği açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Paulus'un yasacılığa karşı tahammülü yoktur. Romalılara mektubun Paulus'un kafasından, Galatyalılara ise Paulus'un yüreğinden geldiği söylenmiştir. Bir tanrı bilimci, Galatyalılar Romalıların sistematik bir şekilde bildirdiğini tartışmalı olarak ele alır demişti. 3. Bu mektup her tür yasacılığa karşı koyar ve Mesih inanlılarının özgürlük bildirgesidir. Müjdenin özüne karşı gelecek herhangi bir saldırıya karşı aşılmaz bir kaledir. 4. Galatyalılar kutsal kitap içerisinde ve dışında imanla aklanma, imanla doğru sayılma öğretisinin en güçlü bildirisi ve savunusudur. Tanrı'nın Hristiyan inancına gelen her türlü saldırıya karşı polemiğidir. Burada sadece iman aracılığıyla lütufla kurtulmuş bir günahlı görmekle kalmıyor, aynı zamanda lütuf aracılığıyla yaşayan kurtulmuş bir günahlı görüyoruz. Lütuf, yaşama giden yoldur ve bir yaşam biçimidir. Bu ikisi el ele gider. Şimdi Galatyalılara mektubunun yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Ben ruhsal yasa yoluyla ruhsal yasa karşısında öldüm. Öyle ki Tanrı için yaşayabilelim. Mesih ile birlikte çarmıha gerildim. Artık yaşayan ben değilim, bende yaşayan Mesih'tir. Şimdi bedende yaşadığım yaşamımı beni seven ve benim için canını veren Tanrı oğluna imanla yaşamaktayım. Tanrı'nın kayrasını hiçe saymıyorum. Çünkü doğruluk ruhsal yasa yoluyla sağlanıyorsa Mesih boşuna öldü demektir. Böyle diyor Paulus Galatyalılara mektup 2. bölüm 19-21. Ayetlerde. Özellikle 20. ayette Mesih ile birlikte çarmıha gerildim diyor. Artık yaşayan ben değilim. Bende yaşayan Mesih'tir. Şu anda bedende yaşadığım yaşamımı beni seven ve benim için canını veren Tanrı oğluna imanla yaşamaktayım. Bu ayet her inanlı için geçerli olan bir gerçeği dile getiriyor, bir gerçeği bildiriyor. Bizler Mesih ile birlikte çarmıha gerilmeyi aramamalıyız. Birçok gençlik toplantılarına katıldım ve bir sürü gencin Mesih'i kabul ettiğini gördüm. Bu gençlerin birçoğunun bir tanıklık toplantısında bu 20. ayeti aktardığını duydum. Bu ayetin ne demek olduğu hakkında en küçük fikirleri bile yoktu. Günümüzde çarmıha gelmiş yaşamı sürdürmeyi istediklerinden söz eden bir sürü insan vardır. Paulus'un bu ayette sözünü ettiği şey bu değildir. Bizim Mesih'le birlikte çarmıha gerilmenin peşinden gitmemiz gerekmiyor. Biz zaten onunla birlikte çarmıha gerildik. Yaşam ilkesi yasa aracılığıyla değildir çünkü yasa bizleri suçlu bulmuştur. Şimdi imanla yaşamamız gerekir. Neye imanla? Tanrı oğlu olan İsa Mesih'e imanla. Dostum, gördüğünüz gibi Mesih'in çarmıh üzerindeki ölümü sadece günahlarımızın cezalarının bedeli için değildi. Aynı zamanda bizim yerimize ölmüştü. O sadece günah için kurban olmakla kalmıyordu, aynı zamanda iman eden herkesin yerini almıştı. Pavlos bu yüzden yasanın altında mahkemesinin görüldüğünü, suçlu bulunduğunu, mahkum edildiğini ve yerini alan kişi aracılığıyla öldüğünü bildirir. Bu ne zaman gerçekleşmiştir? Mesih çarmıha gerildiğinde gerçekleşmiştir. Pavlos Mesih'le birlikte çarmıha gerilmiştir ama yine de yaşıyorum. Nasıl yaşıyorum? Mesih'te yaşıyorum diyor. O bugün Tanrı'nın sağında diridir. Yani İsa Mesih Tanrı'nın sağında oturmuş diridir. Bizlere Mesih'e konulduğumuz söylenmiştir. Bundan daha iyisini yapamazsınız. Bu sizi kendi kendimizi çarmıha gerebileceğimiz gibi saçma bir düşünceden kurtarmalıdır. Pavlos, Mesih öldüğünde Mesih'le birlikte çarmıha gerilmişti. Mesih bizim yerimize ölmüştü. Pavlos için öldü, sizin için öldü ve Mesih benim için öldü dostum. Romalılar 6'da bize vaftizle, özdeşleşme yoluyla Mesih'le gömüldüğümüzü söyler. Yaşam yeniliğinde onunla birlikte dirildik ve şimdi diri Mesih'le birleştik. Pavlos artık onu bedene göre tanımadığımızı söylüyor. O Galile denizinin etrafında dolaşan Galileli adam değildir. Bugün Mesih ise orada değil, Tanrı'nın sağındadır. O yüceltilmiş Mesih'tir. Pavlos, ben Mesih'le birlikte çarmıha gerildim ama yine de ben yaşıyorum diyor. Gördüğünüz gibi yasa bizleri öldürmüştür. Yasa bizlere yaşam veremezdi. Bize kim yaşam vermiştir? Ben Mesih'le birlikte çarmıha gerildim, yine de ben yaşıyorum. Siz nasıl yaşıyorsunuz? Buna karşın ben değil. Benim içimdeki Mesih yaşıyor dostum. Önemli olan nokta budur. O burada yeryüzünde benim için ölmüştür ki ben orada onda yaşayayım ve o burada bende yaşasın. Pavlos, ve şimdi bedende yaşadığım yaşamı Tanrı oğluna olan iman aracılığıyla yaşıyorum diyor. Bu ne tür bir yaşamdır? Bir iman yaşamıdır. İmanla kurtulmak, imanla yaşamak, imanla yürümek. Ruhta yürümenin anlamı işte budur. Beni seven ve benim uğruma kendini veren. Bunlar ne kadar yumuşak sözler değil mi? Tanrı oğluna iman aracılığıyla yaşıyorum. Mesih beni sevdi ama beni sevgisiyle cennete alamazdı. Benim için kendisini vermesi gerekti. Tanrı'nın armağanı Mesih ise de sonsuz yaşamdır. Bu armağanı sadece imanla kabul edebilirsiniz. Bu arada bunun herhangi bir armağan için geçerli olduğunu söylemek istiyorum. Size armağanı uzatan kişinin içten olduğuna inanmanız gerekir. Armağanı size uzatıp bu senin dediğinde onun gerçeği söylediğine inanmanız gerektir. O armağan size ait olabilmezden önce imanla uzanıp onu almanız gerektir. Tanrı size Mesih ise de sonsuz yaşam armağanını sunmaktadır. Bu ayetin içeriği beni Pavlos'un Mesih'in çarmıha gerilişinde orada olduğuna inanmaya itiyor. Pavlos bir Ferisiydi ve çarmıha geriliş olayını yönetenler onlardı. Pavlos kiliseye eziyet eden bir önderdi. O ayrıca Rab İsa Mesih'ten nefret ediyordu. çarmıha geriliş sırasında büyük bir olasılıkla Yeruşalim'de Gamaliel'in okuluna gidiyordu. Bu ateşli gencin, yani Paulus'un İsa'nın çarmıha gerildiği gün evde oturduğuna inanmıyorum. Kutsal kitap bize Ferisilerin İsa ile alay ettiğini söyler. Ona çarmıhtan inmesini söylediler. Orada oturup onun, yani İsa'nın ölmesini seyrettiler. Bundan daha fazla alçalamazsınız. Ben o gün Paulus'un orada olduğuna inanıyorum. Paulus, yüceltilmiş Mesih'i burada ölüp dirilen ve Tanrı'nın sağında olanı tanıdığında o günü hatırlayıp, ben orada onunla alay ederken, ona dudak bükerken, ona olan nefretimi dışa vururken o beni sevdi ve kendini benim için verdi diyebilir. Kendini verdi. Bu en üstün kurbandır. Paulus kendisinin günahkarların en büyüğü olduğunu söylemişti. Bu bir hiperbol ya da süslü bir söz değildir. Doğruydu. Paulus günahkarların en büyüğüydü. Dostum, Mesih'i görmezlikten gelerek, ona sırtınızı çevirerek ya da Paulus'un yaptığı gibi ona düşman olarak Mesih'in değerli kanını ayaklarınızın altında çiğneyebilirsiniz. Ama İsa, baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar diye oradaki o kalabalık için dua etmişti. Siz ondan nefret etseniz bile o sizi seviyor ve kendisini sizin için de verdi. 21. ayette Paulus şöyle diyor, Tanrı'nın lütfunu geçersiz saymış değilim. Çünkü aklanma yasa aracılığıyla sağlanabilseydi o zaman Mesih boş yere ölmüş olurdu. Bu ayetteki ana düşünce günahkarları kurtarmanın başka bir yolu olsaydı o zaman Tanrı'nın o yöntemi kullanacak olduğudur. Günahlıları kurtarmak için bir yasa ya da bir din verilebilecek olsaydı Tanrı onu verirdi. Sonsuz bir Tanrı'nın sizi ve beni kurtarabilmesinin tek yolu kendi özünden olan varlığı ruhu olan oğlunu ölmek üzere yollamasıydı. En büyük kurbanı sunmaya razıydı Tanrı ve sundu dostum. Şimdi Galatyalılar mektubunun 3. bölümüne geldik. Konu imanla aklanmak, imanla doğru sayılmak, Galatyalıların deneyimi ve İbrahim peygamberin örneği. Paulus şimdi Galatyalıların deneyimine döner. Nasıl kurtulmuşlardı? Yasayla mı? Yoksa İsa Mesih'e imanla mı kurtulmuşlardı? Ben şahsen deneyime inanıyorum ve bölüm 4'e geldiğimizde deneyim konusunu daha çok ele alacağız. Paulus Galatyalılar 3. bölüm 1. ayette şöyle diyor. Ey akılsız Galatyalılar! Sizi kim büyüledi? İsa Mesih çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? Ey akılsız Galatyalılar ya da kalın kafalı Galatyalılar! Buradaki Yunanca sözcük akıl anlamına gelen nois kökünden gelen anuetoyodur. Paulus, aklınızı kullanmıyorsunuz diyor. Sizi kim büyüledi? Bunu sizin için günlük dile çevireyim. Delirdiniz mi? İsa Mesih çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? Burada tasvir edilmek olarak geçen sözcük resmedilmektir. Paulus'un Galatyalılar için tablolar yapıp yapmadığını bilmiyorum ama onlar için sözcüklerden oluşan tablolar yaptığından eminim. Eskiden ders verirken çok sayıda diye kullanırdım. Diye kullanımı Tanrı sözünü öğretmekte çok iyi bir araçtır. Örneğin diye kullanmadan tapınma çadırı hakkında bir şey öğretmeye çalışmazdım. Bir öğretiyi tasvir etmenin yolu budur ve Paulus da bu sözcüğü kullanmıştır. Çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edildi. Kurtuluşunuzu mümkün kılan onun, yani İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüydü. Sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum diyor Paulus. Daha önce ne diyordu? Ey akılsız Galatyalılar, sizi kim büyüledi? İsa Mesih çarmıha gerilmiş olarak gözlerinizin önünde tasvir edilmedi mi? İkinci ayet, sizden yalnız şunu öğrenmek istiyorum diyor. Kutsal ruhu yasanın gereklerini yaparak mı yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız? Burada çok dikkatli olmamız gerekir. Müjde, deneyimlere bakılmaksızın gerçek ve doğrudur dostum. Deneyimin yaptığı şey müjdeyi desteklemesidir. Günümüzde deneyimlerinden ötürü gerçek hakkında mantık yürüten bir sürü insan vardır. Ben şahsen Tanrı sözünün gerçekten deneyime mantık yürüttüğüne inanıyorum. Deneyimler görmezlikten gelinmemeli ama gerçekle sınanmalıdır. Herkesin farklı deneyimleri vardır. Bir tarikatın kurucularından birinin deneyimini anlattığını duydum. Sonra başka bir kadının kendi deneyimini anlattığını duydum ve her ikisi birbirinden tamamen farklıydı. Hangisini izleyeceğiz? Doğrusunu isterseniz ikisini de izlemeyeceğiz. Biz deneyimlerin peşinden gitmeyeceğiz. Deneyimler kişinin Rab'de gelişmesine, Tanrı sözüne yöneltmesine yardımcı olabilir. Yani deneyim beni Tanrı'nın sözüne götürüp oradaki sözden beslenmeme, o sözleri çalışmama yardımcı olabilir. Ama onların peşinden gitmeyeceğiz. Bizim sarılacağımız, bizim yapışacağımız gerçek olan Tanrı'nın sözüdür. Bir keresinde bir adam bir toplantıda ayağa kalkıp kutsal kitaptan bazı ayetler okudu. Bu ayetlerin yorumu hakkında farklı görüşler olduğundan ve bizler de burada tartışma istemediğimizden size kendi deneyimimi anlatayım dedi. Deneyimi ise bu ayetlerle yakından uzaktan hiçbir alakası olmayan bir şeydi. Gerçeği kendi deneyimleri üzerine kuruyordu. Böyle bir şey yapılamaz. Deneyim, müjdeyi, Tanrı sözünü desteklemelidir ve kişiyi ona yönlendirmelidir. Kutsal Ruhu yasanın gereklerini yaparak mı yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız? Bunlar neyi duymuşlardı? Tanrı'nın sevinç getirici haberini duydular. Tanrı'nın gönderdiği kurtuluşu duydular. İsa Mesih aracılığıyla armağan olarak sunulan kurtuluşu duydular. Paulus bu sözlerle ne demek istiyor? İşitme organı olan kulaktan mı söz ediyor yoksa mesajı almaktan ya da mesajın kendisinden mi söz ediyor? Bence sürecin tümünden söz ediyor. Kurtulabilmezden önce bir şeyi duymanız gerekmektedir. Çünkü müjde, Tanrı'nın sözü, Tanrı'nın sizin için yapmış olduğu bir şeydir ve sizin de bunu bilmeniz gerekmektedir. Paulus bu bölümde birkaç soru soruyor. Bu insanlara dönüp deneyimlerine bakmalarını söyler ve onlara deneyimleriyle ilgili 6 soru sorar. İlk sorusu şudur. Kutsal Ruhu yasanın gereklerini yaparak mı yoksa duyduklarınıza iman ederek mi aldınız? Hiçbir yerde eski antlaşmada bile kimse Kutsal Ruhu yasanın gereklerini yaparak almamıştır. Galatyalılar hiçbir zaman yasanın ruhunu almamışlardır. Kutsal Ruh, Tanrı'nın ruhu, iman edişin kanıtıdır. Kutsal kitap bizlere ama Tanrı'nın ruhu gerçekten sizlerde konut kurmuş bulunuyorsa, bedeninizin gereksiz isteklerine uyarak yaşamıyorsunuz der. Gerçeğin bildirisini, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz diyor Paulus Efesoslar 1:13'te. Şimdi ikinci soruyu görüyoruz Galatyalılar 3:3'te. Bu kadar akılsız mısınız diyor Paulus. Ruhla başladıktan sonra şimdi insan çabasıyla mı bitirmeye çalışıyorsunuz? Paulus'un sorduğu soru şu. Sizin iman etmenizi sağlayan, sizi Mesih'e getiren kutsal ruh idiyse ve şimdi içinizde Tanrı'nın ruhu yaşıyorsa, şimdi bedeni kontrol altında tutmak için verilmiş olan yasaya dönüp daha yüksek bir düzeyde mi yaşayabileceğinizi sanıyorsunuz? Boş yere mi bu kadar acı çektiniz? Gerçekten boşuna mıydı diyor Galatyalılar 3. bölüm 4. ayette. Paulus, Galatyalılara çektiğiniz bütün acıların boşa çıkmasına mı izin vereceksiniz? Onlara müjdeyi kabul etmelerinin bedelini ödediklerini hatırlattı. Bütün bunlar boşuna amaçsız mı olacaktı? Şimdi şu soruyu soruyor. Size kutsal ruhu veren ve aranızda mucizeler yaratan Tanrı, bunu yasanın gereklerini yaptığınız için mi, yoksa duyduklarınıza iman ettiğiniz için mi yapıyor? 5. ayet. Paulus, onların arasındaki hizmetinden söz ediyor. Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanların onun haberciliğine saldırıda bulunduklarını hatırlayacaksınız. Onun daha yeni bir haberci olduğunu, özgün 12'lerden, 12 İsa'nın 12 öğrencilerinden biri olmadığını söylüyorlardı. Mesih'in yeryüzündeki hizmeti sırasında onunla birlikte değildi. Daha sonra gelmişti. Pavlos Galatyalılara onların ülkesine giden, onlara Tanrı sözünü bildiren ve aralarında mucizeler yapanın kendisi olduğunu hatırlatıyor. Bunları yasanın işleri olarak yapmamıştı. Pavlos bunun dikkatle altını çiziyor. Rab İsa Mesih'i onlar için ölen, dirilen ve kendisine güvendikleri kişi olarak bildiriyor. Bunu yaptıklarında bir mucize gerçekleşmişti. Yeniden doğmuşlardı. Pavlos haberci olduğu hakkındaki kanıta sahipti. O zamanlarda habercilere belirtiler verilirdi. Yani habercilere haberci olduklarını kanıtlayan özel armağanlar verilirdi. Benim kutsal kitaptan anladığım kadarıyla haberciler kutsal kitapta adı geçen bütün armağanlara sahiptiler. Bütün belirti armağanlarına sahip oldukları kesindi. Pavlos mucizeler yapabiliyordu. Hastaları iyileştirebiliyordu. Ölüleri bile diriltebiliyordu. Onunkilerden biri olan Simon Petros da aynı şeyleri yapabiliyordu. Bunları yapabilmek o zamanlarda haberciliğin belirtileriydi. Çünkü o dönemlerde Tanrı sözü henüz tamamlanmamıştı. Bu yüzden bu özel armağanlar habercilere verilmişti. Şimdi haberciler bize Tanrı sözünü vermişlerdir. Köşenin baş taşı olarak İsa Mesih'in ve haberciler ve peygamberlerin koyduğu temel üzerine kurulu olan imanımız vardır. Bu elçilerin, bu habercilerin mesajlarına, duyurdukları müjdelerine inanabilirlik katan mucizeler yapabilme yetenekleriydi. Belirti armağanları vardı. Bizlere Tanrı sözünü verdikten sonra belirti armağanları yok oldu. Hatta ben onların habercilerle birlikte yok olduklarına inanıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken önemli nokta, Pavlus'un Galatyalılara yasayı bildiren bir ferisi olarak değil, İsa Mesih'i bildiren bir haberci olarak gitmesiydi. Bu, o insanların yaşamış olduğu bir şeydi ve Pavlus buna güveniyordu. Özet olarak Galatyalıların imanla aklanmayı yaşamış olduklarını gördük. Bu yüzden onlara size ne oldu diye soruyor. Bu bölümde kutsal ruhtan 3 kez söz ediyor. Onlara ruhu yasa aracılığıyla almadıklarını hatırlatıyor. Kutsal ruh Mesih'e iman edişin kanıtıdır dostum. Müjdenin Galatyalılar ya da herkes için başka bir şeye bakmaksızın gerçek olduğunu anlamak önemlidir. Müjde objektiftir. Rab İsa Mesih'in bizim için yaptıklarını ele alır. Deneyim müjdeyi destekleyecektir ve Pavlus'un da bu bölümde gösterdiği budur. Müjde Tanrı'nın sözü yeterlidir. İbrahim'i örnek göstererek imanla aklanmayı açıklayan bu bölüm mektubun önemli bir kısmını oluşturur. Bundan sonra Hacer ve Sara'nın bir alegorisi gelir. Bu da 4. bölümün sonuna kadar devam eder. Böylece şimdi bu kitabın İbrahim'in örnek olarak kullanacağı özüne geldik. Örneğin diyor Pavlos Galatyalılar 3. bölüm 6. ayette İbrahim Tanrı'ya iman etti böylece aklanmış sayıldı. Bu ayet Yaratılış 15:6'dan İbrahim peygamber hakkında bir aktarmadır. Avram Rab'be inandı. Rab bunu ona doğruluk saydı. Bu ayet ayrıca Romalılar 4:3'te de aktarılmıştır. Örnek İbrahim'in hayatının iman yaşamının ilk kısmından gelmektedir. İbrahim peygamber imanla aklanmaya çok iyi bir örnektir. Pavlos onu hem Romalılar ve hem de Galatyalılar mektuplarında örnek olarak kullanır. İbrahim'in yasa aracılığıyla aklandığı doğrulukla donatıldığı söylenemezdi. Çünkü Musa'nın yasası İbrahim'den 400 yıl sonrasına kadar verilmemişti. Tanrı kendisine sünnet buyruğunu vermeden önce de aklandığı, doğrulukla donatıldığı söylenemez. Günümüzde vaftiz, inanlının imanının arması ve kanıtı olduğu gibi sünnet de İbrahim'in imanının arması ve kanıtıydı. Ne sünnet ne de vaftiz insanı kurtarabilir. Hayır. Aslında kurtuluşa hiçbir katkıları yoktur. Bunlar sadece içinsel bir işin dışınsal kanıtlarıdır. Burada söze edilen olay Yaratılış 15'tir. İbrahim peygamber yeğeni Lut'u kurtarmak için Doğu krallarıyla savaştıktan sonra Sodom ve Gomorra krallarından herhangi bir ganimet almayı reddetti. Tanrı ben senin kalkanın ve büyük ödülünüm diyerek ganimeti reddederek iyi bir şey yaptığı konusunda ona güvence vermek için İbrahim'e gözüktü. İbrahim pratik biriydi ve Rab'le biraz açık konuşmaya başladı ve Rabbin bizim de bunu yapmamızı istediğini hissediyorum dostlarım. Oğlum yok diyor İbrahim ve sen bana bir oğlum olacağını söylemiştin dedi. Rab bundan söz ettiğin iyi oldu İbrahim. Sana söylemek istediğim bir şey vardı dedi. Tanrı ona soyundan gelecek olanların deniz kenarındaki kumlar kadar sayısız olacağını zaten söylemişti. Şimdi Tanrı onun elini tutup göklere bakmasını söyler. Vakit gece olmalıydı. Dünyanın o tarafında çıplak gözle 5000 yıldız görebileceğini duymuştum. 16 inçlik bir teleskopla 50.000 yıldız görürsünüz. 100 ya da 200 inçlik bir teleskopla neler görebileceğinizi bilmiyorum. Her ne olursa olsun herhangi bir teleskobun size o zaman görünen yıldızları tam olarak sayısıyla gösterebileceğini sanmıyorum. Tanrı İbrahim'e yıldızları sayamazsın. Aynı şekilde soyundan gelecek olanları da sayamayacaksın demiştim. İbrahim peygamberin yanıtının ne olduğunu biliyor musunuz? Avram Rab'be inandı. Rab bunu ona doğruluk saydı. İbrahim peygamber Rab'bin verdiği bu vaade, bu söze iman etti. İşte bu ona doğruluk sayıldı. Özgün dil olan İbranice'de düşünce çok güzel bir şekilde dışa vurulmuştur. Tam olarak İbrahim'in Rab'be amin dediğini söyler. Tanrı ben bunu yapacağım dedi ve İbrahim de amin dedi.